Ayrım 18.
Bu tavır sayesinde vicdanlarını kemiren suçluluk duygusunu yatıştırabilir ve baba ile aralarında bir çeşit uzlaşma sağlayabilirlerdi. Totem sistemi, baba ile yapılmış bir sözleşme gibiydi. Bu sözleşme ile baba, çocuk hayal gücünün ondan bekleyebileceği her şeyi, koruma, bakım, kayırma, vaat ediyor, karşılığında da ona hayatına saygı gösterileceğini, yani gerçek babanın hayatına mal olan işin tekrarlanmayacağına dair söz veriliyordu. Totemizmde ayrıca kendini temize çıkarma denemesi de vardı. Oğullar şöyle düşünüyorlardı şüphesiz. Şayet babamız bize karşı bizim toteme davrandığımız gibi davranmış olsaydı, hiçbir zaman onu öldürmek hevesine kapılmazdı. Böylece totemizm durumun düzelmesine ve doğuşuna yol açan olayın unutulmasına yardımcı oluyordu. İleride nasıl olursa olsun her dinin özelliğini oluşturacak bazı nitelikler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Totem dini, suçlu oğulların suçluluk bilincinden çıkmış olup bu duyguyu bozmak ve geriye dönük bir boyun eğişle mağdur babanın bağışlamasını sağlamak amacını güden bir girişim gibidir. Bütün sonraki dinler aynı problemin çözülmesi amacına yönelik girişimlerden ibarettir. Bu girişimler yalnızca içinde doğdukları uygarlık ortamına göre değişiklik gösterirler ve ancak bu çözümü bulmak için izledikleri yön bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Yoksa hepsi de uygarlığa başlangıçlık eden ve o zamandan bu yana insanlığın vicdanını kemirip durmuş olan büyük olaya karşı birer tepkidirler. Fakat daha o çağda bile totemizmin karakteristik bir çizgisi vardır ki, din bunu o zamandan beri sadakatle muhafaza etmiştir. Ambivalentliğin gerginliği herhangi bir düzen içinde dengelenemeyecek kadar güçlü bir gerginlikti. Başka bir deyişle, psikolojik şartlar bu duygusal karşıtlıkların ortadan kaldırılmasına hiç elverişli değildi. Nitekim, baba kompleksinin özünde bulunan ambivalentliğin totemizmde olduğu kadar genellikle bütün dinlerde de varlığını koruduğu görülür. Totem dini yalnızca pişmanlık gösterilerinden, uzlaşma girişimlerinden ibaret değildir. Babaya karşı kazanılan zaferin anısını ayakta tutmaya da yarar. İşte totem yemeği denen ve geriye dönük boyun eğişin koyduğu bütün kısıtlamaların bir yana atılmasına vesile olan anma töreni bu amaçla ihdas edilmiştir. Bu anma töreni sırasında totem hayvanının kurban edilmesi suretiyle babaya karşı işlenmiş olan cürmün tekrarlanması artık bir görev olur ve bu görev toplum yaşayışında meydana gelen bazı yeni şartların etkisiyle söz konusu cürmün sağladığı kazançlar yani öze sindirme, babanın niteliklerine sahip çıkma, kaybolmak, yok olmak tehlikesine düştüğü her defasında tekrarlanır. Daha sonraki dinsel formasyonlarda dahi çoğu zaman örtülü, gizli şekiller altında olmakla birlikte belli bir ölçüde oğlun isyanına, kafa tutmasına rastlamak bunun için bizi şaşırtmamalıdır. Babaya karşı sevgi tavrının ki daha sonra pişmanlık şeklini almıştır bu tavır, dinde ve totemizmin henüz pek az farklılaşmış olan ahlak yasasında meydana getirdiği sonuçlar hakkındaki incelememi burada kesiyorum. Yalnız şu olay üzerine dikkati çekmek isterim ki her hal ve kârda zafer baba katline iten eğilimlerden yana kalmıştır. O andan sonra toplumsal kardeşlik eğilimleri uzun süre toplumun gelişmesini derinden etkileyecektir. Bu eğilimler ortak kanın kutsallaştırılmasında, bir klanı meydana getiren bütün canlar arasındaki dayanışmada kendilerini dile getirecektir. Böylece birbirlerinin hayatını karşılıklı olarak garanti eden kardeşler, hiçbir zaman birbirlerine karşı babalarına davrandıkları gibi davranmamayı taahhüt etmiş olurlar. Karşılıklı olarak birbirlerini babalarının uğradığı akıbete uğramak ihtimalinden aklarlar. Totemi öldürmek yasağına ki dinsel niteliktedir, bundan böyle bir de kardeş katli yasağı toplumsal niteliktedir eklenir. Bu yasağın klan sınırlarını aşarak şu kısa ve açık buyruk haline gelmesi için daha çok zaman geçecektir. Hiç kimseyi öldürmeyeceksin. Baba sürüsünün yerini kan bağlılığına dayanan kardeş klanı almıştır. Bundan böyle toplum artık ortak bir suça, ortaklaşa işlenmiş bir cürme, din suçluluk duygusuna ve pişmanlığa ahlakta bir yandan bu toplumun gereklerine öbür yandan da suçluluk duygusunun doğurduğu kefaret ödeme ihtiyacına dayanır. Psikanaliz, totemizm hakkındaki en yeni anlayışlara karşı ve daha eski anlayışlara uygun olarak totemizm ile egzogami arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu bize göstermekte ve bunların ortak bir kökten aynı zamanda çıktıklarını ileri sürmektedir. 6. Dinlerin totemizm içinden başlayarak bugünkü durumlarına gelinceye kadar geçirdikleri gelişmeyi burada anlatmaktan birçok ciddi nedenler beni alıkoyuyor. Ancak bu gelişmenin oluşturduğu karmaşık doku içinde kendini özellikle belli eden iki çizgi var ki bunların uzanışını hiç olmazsa bir süre izlemek için biraz durup oyalanacağım. Bunlar totem kurbağanı motifiyle oğlunun babaya karşı tavrıdır. Dipnot 1. C.G. Jung'un biraz farklı bir görüşle yazılmış olan şu travayına bakınız. Wandlungen und Symbol der Libido. Jahrbuchte, Bluer, Freud, 4.1912. Robertson Smith, ilkel kurban şeklinin eski totem yemeğinin bir tekrarı olduğunu bize göstermiştir. Eylemin anlamı aynıdır. Ortak yemeğe katılarak kutsallaşmak, suçluluk duygusunda devam etmektedir. Ve ancak yemeğe katılan herkesin dayanışması sayesinde yatışabilmektedir. Yeni olan üye hiç görünmeden kurban töreninde hazır bulunan diğer klan üyeleriyle birlikte yemeğe katılan ve böyle aynı eyleme katılışla kendisiyle özdeşleşilen klan tanrısıdır. Peki tanrı başlangıçta kendisine yabancı olan bu duruma nasıl gelmiştir acaba? Bu soruya karşılık olarak arada geçen zaman içinde her nasılsa doğan tanrı fikrinin bütün dinsel hayata hakim olduğu ve totem yemeğinin varlığını sürdürmek isteyen her şey gibi yeni sisteme ayak uydurmak zorunda kaldığı söylenebilir. Fakat bireylerin psikanalitik incelenmesinin pek açık bir şekilde gösterdiği gibi herkesin tanrısı kendi babasının suretindedir. Herkesin tanrıya karşı takındığı kişisel tavır kendi bedensel babasına karşı olan tavrına bağlıdır. Bu tavra göre değişir ve başkalaşır ve tanrı aslında daha yüce payeli bir babadan başka bir şey değildir. Psikanaliz totemizmde olduğu gibi bu konuda da Tanrı'dan babası olarak söz eden mümine inanmamızı öğütler. Tıpkı totemden atası olarak söz eden inançlıya inandığımız gibi. Eğer psikanaliz verileri genellikle hesaba katılmaya değer şeylerse, psikanaliz Tanrı'nın mümkün ve muhtemel başka kaynaklarını ve anlamlarını herhangi bir şekilde aydınlatabilecek güçte olmasa bile, babalık ögesinin Tanrı fikrinde çok büyük bir rol oynadığını kabul etmemiz gerekir. Ve bu böyle olduğu takdirde ilkel kurbanda baba iki sıfatla karşımıza çıkacaktır. Önce Tanrı olarak sonra da kurban hayvanı olarak. Bu durumda mümkün psikanalitik çözüm yollarının sınırlı sayıda olması dolayısıyla göstermek zorunda olduğumuz bütün alçak gönüllülüğe rağmen bu belirttiğimiz olayın gerçek olup olmadığını ve eğer gerçekse buna ne anlam vermek gerektiğini araştırmamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi Tanrı ile kutsal hayvan, totem, kurban hayvanı arasında çeşitli ilişkiler vardır. 1. Her Tanrı'ya genellikle bir hayvan, bazen birden fazla hayvan tahsis edilmiştir. 2. Bazı kurbanlarda, özellikle kutsal kurbanlarda, Tanrı'ya özellikle ona tahsis edilmiş olan hayvan kurban olarak sunulur. Dipnot 1. Robertson Smith, Religion of the Semites. 3. Tanrı çoğu zaman bir hayvan şeklinde görülür ve ona böyle tapınılır. Hatta totemizmden çok sonra bile bazı hayvanlar bir tapınma objesi olmakta devam etmiştir. 4. Mitoslarda Tanrı sık sık bir hayvana, genellikle kendisine tahsis edilen hayvana dönüşür. Bu durumda Tanrı'nın kendisinin totem hayvanı olduğunu ve din duygusunun daha yüksek bir gelişme aşamasında bu hayvandan doğduğunu kabul etmemiz doğal görünüyor. Fakat totemin kendisinin babanın yerini tutan bir tasavvurdan başka bir şey olmadığını kabul etmekle biz, bu konuda daha fazla sürdürülebilecek bütün tartışmalardan kurtulmuş oluyoruz. Şu halde totem, bu ikamenin ilk şekli, Tanrı ise bunun daha gelişmiş bir şeklidir. Bu gelişmiş şeklin içinde baba yeniden insansal niteliklerine kavuşmuştur. Her türlü dinsel formasyonun asıl kökünden yani baba sevgisinden doğan bu yeni yaratım, babaya karşı tavırda ve yeni belki hayvana karşı tavırda zaman boyunca meydana gelen esaslı bazı değişiklikler sonunda ancak mümkün olabilmiştir. Zamanla hayvana karşı meydana gelen psişik uzaklaşma ile hayvanların evcilleştirilmesi yüzünden totemizmin dağılmasını bir yana bıraksak bile bu değişiklikleri kolayca görebiliriz yine de. Dipnot 1. Daha yukarıya bakınız sayfa 190. Babadan kaldırılmasıyla yaratılan durumda öyle bir öğe bulunuyordu ki bunun zamanla baba sevgisini olağanüstü derecede kuvvetlendirmemesi mümkün değildi. Baba katlini gerçekleştirmek için bir araya gelen erkek kardeşlerden her biri elbette ki babaya eşit hale gelmek isteğini taşıyordu. Ve onlar bu isteklerini totem yemeği sırasında hayvanın babayı temsil eden parçalarını kendi bedenlerine sindirerek tatmine çalışıyorlardı. Ne var ki kardeş klanı bağlarının klan üyelerinden her biri üzerine yaptığı baskı dolayısıyla bu arzunun tatmin edilmeden kalması bir zorunluluktu. Hiç kimse özdeyişlerinin amacı olan babanın mutlak gücüne erişemiyordu ve hiçbir zamanda erişemeyecekti. Böylece babaya karşı olan ve onun öldürülmesine yol açan duygu uzun gelişme seyri içinde yavaş yavaş körelerek yerini sevgiye bıraktı ve bu ilkel babaya mutlak bir boyun eğiş idealinin doğmasına yol açtı. Bir vakitler kendisine karşı mücadele edilen o baba şimdi artık eski sınırsız gücünü yeniden elde etmiş olarak düşünülüyordu. Uygarlıkta meydana gelen derin değişiklikler nedeniyle bütün klan üyelerinin ilkel demokratik eşitliğini sürgüt korumaya imkan yoktu. Bu yüzden bazı niteliklerinden ötürü başkalarından üstün olan bir takım kimseleri tanrı mertebesine çıkararak eski baba idealini yeniden canlandırmak eğilimi baş gösterdi. Bir insanın tanrı olması ya da bir tanrının ölmesi bugün bize ters görünen şeylerdir ama klasik antik çağda bunlar hala tamamen mümkün ve doğal görünüyordu. Dipnot 1. İnsanlara ait şeylerle tanrısal şeyler arasında aşılmaz bir uçurum açmış olan biz çağdaş kişilere böyle bir mimikri, bir küfür gibi görünebilir. Ama eskilerin gözünde bu hiç de öyle değildi. Onlara göre insanlarla tanrılar arasında bir akrabalık vardı. Çünkü birçok aile köklerini bir tanrıya dayandırıyordu. Ve bir insanın kilise tarafından aziz ilan edilmesi modern bir Katolik için ne kadar olağan bir şeyse bir insanın tanrılaştırılması da eskiler için şüphesiz o kadar olağandı. Fraser Golden Bough 1. The Magic Art and the Evolution of Kings 2. Sayfa 177. Vaktiyle öldürülmüş bir babanın tanrı mertebesine çıkarılması ve kabilenin ilk kaynağını kökünü onda görmeye başlaması eskiden totemle yapılan anlaşmaya oranla çok daha ciddi bir kefaret ödeme girişimiydi. Peki bu gelişme içinde belki her yerde baba tanrılardan önce gelmiş olan ana tanrıların yeri neresi? Bunu söyleyebilecek durumda değilim ama kesin olarak görünen şey şu ki babaya karşı tavrın değişmesi yalnızca din alanının sınırları içinde kalmamış fakat toplumsal düzende de kendisini hissettirmiştir. Bu da hatta daha bile önce babanın ortadan kaldırılmasının sonuçlarından etkilenmiştir. Ataerkil tanrıların ortaya çıkmasıyla birlikte babadan yoksun toplum yavaş yavaş ataerkil toplum halini aldı. Aile eski ilkel sürünün yeniden kurulmuş şekli oldu ve babalar o ilkel sürüde sahip oldukları hakların büyük bir kısmını yeniden ele geçirdiler. Gerçi yeni babalar ortaya çıktı ama kardeşlik klanının toplumsal kazançları da ortadan kalkmadı. Yeni aile babası ile ilkel sürünün mutlak hakimi olan baba arasındaki mesafe dine olan ihtiyacın yani hep uyanık duran baba sevgisinin devamını sağlayacak kadar büyüktü. Demek, kabile tanrısına kurban sunulması sahnesinde baba iki sıfatla gerçekten orada hazır bulunur. Tanrı olarak ve kurban edilen hayvan olarak. Fakat bu durumu anlamaya çalışırken bunu sırf bir sembol olarak gören ve üst üste duran tarih aşamalarını hiç hesaba katmayan yorumlara karşı dikkatli olmamız gerekir. Babanın kurban sırasında iki sıfatla hazır bulunması, kurban sahnesinin yani babaya karşı takınılan ambivalent tavırla oğulda sevgi duygusunun düşmanlık duygusuna baskın gelmesinin plastik bir ifadeye büründüğü sahnenin ard arda gelen iki ayrı anlamına tekabül eder. Babanın alt edilip iyice aşağılanması, onun nihai zaferinin temsiline malzeme sağlamıştır. Kurbanın genel anlamı şurada yatar. Babayı aşağılamak için yapılmış olan bir iş, şimdi hem o aşağılanmadan dolayı onun gönlünü almak hem de aynı zamanda bu aşağılamanın anısını devam ettirmek amacıyla kullanılmaktadır. Daha sonraları hayvan kutsal karakterini kaybeder ve kurbanla totem bayramı arasındaki ilişkiler kaybolur. Kurban, sırf Tanrı'ya gösterilen bir saygı belirtisi, onun adına bir feragat, bir fedakarlık halini alır. Tanrı artık insanların o kadar üstündedir ki, onunla ancak rahipler aracılığıyla ilişkiye girilebilir. Toplumsal organizasyon artık tanrısal bir nitelik taşıyan krallar hakimdir ve bunlar ataerkil sistemi devlete de yayarlar. Devrildikten sonra yeniden haklarına kavuşan babanın geçmişteki yenilgisinin öcünü acımasızca aldığı ve kimsenin karşı çıkmak cesaretini gösteremediği bir otoriteyle saltanat sürdüğü söylenebilir. Boyun eğen oğullar yeni şartları işledikleri cürmün sorumluluğunu büsbütün belirgin hale getirmek için kullanmaktadırlar. Artık kurbandan sorumlu olan onlar değildir. Bunu Tanrı'nın kendisi ister ve emreder. Tanrı'nın kendisine tahsis edilmiş olan ve aslında kendisinden başka bir şey olmayan hayvanı bizzat öldürdüğünü anlatan mitoslar hep bu aşamaya ilişkindirler. Toplumun başlangıcını ve sorumluluk duygusunun doğuşunu belirleyen büyük suçun en aşırı inkarıdır bu. Kurbanın bu şekilde anlaşılması onun kolayca kavranabilecek bir başka anlamını daha ortaya koyar. Totem kültünü bırakarak bir tanrı kültüne geçmekten, yani babanın aşağı dereceden bir ikamesi yerine yüksek dereceden bir ikamesini kabul etmekten duyulan memnunluk. Kurban sahnesinin basit sembolik açıklanması burada onun psikanalitik yorumu ile uyuşmaktadır. Şöyle diyor bize bu açıklama, söz konusu sahne tanrının varlığının hayvanca kısmını alıp yüceldiğini göstermek amacını taşır. Dipnot 1. Bütün mitolojilerde sözü edilen bir tanrılar kuşağının başka bir tanrılar kuşağı tarafından devrilmesi, hiç şüphesiz ya bir yabancı kavmin istilası ya da psikolojik gelişme sonucunda bir din sisteminin yerine başka bir din sisteminin geçmesinden ibaret bir tarihsel süreci gösterir. Bir psikolojik gelişme söz konusu olması halinde mitos, H. Silberer'in fonksiyonel fenomenler adını verdiği olaylara yaklaşır. C. G. Jung'un adı geçen eser, hayvanı öldüren tanrının bir libido sembolü olduğu iddiası, şimdiye kadar yürürlükte olan libido anlayışından farklı bir libido anlayışını gerektirir ki, bence genelde tartışma götürür bir şeydir bu. Fakat yeniden kurulan baba otoritesine karşı düşmanca eğilimlerin, baba kompleksinin bir parçası olan bu eğilimlerin artık tamamen yatışmış olduğunu sanmak yanlış olur. Tam tersine, babanın iki yeni ikame formasyonunun, yani tanrılarla kralların ilk ortaya çıktıkları aşamalardadır ki, her zaman dinin karakteristiği olarak kalan bu ambivalentlığın en şiddetli görüntüleriyle karşılaşırız. Fraser büyük eseri The Golden Bough'da Latin kabilelerinde ilk kralların tanrı rolü oynayan yabancılar oldukları ve belli bir bayram gününde tanrı olarak törenle kurban edildikleri varsayımını ileri sürüyor. Her yıl bir tanrının kurban edilmesi, kendi kendini kurban etmek bunun bir başka şeklidir, Sami dinlerin karakteristik bir yanı gibi görünmektedir. Dünyanın pek çeşitli yerlerinde görülen insan kurban etme seremonileri, bu insanların tanrı temsilcileri olarak kurban edildiklerini hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermektedir. Bu adet bir hayli sonraki çağlarda da devam etmiş ancak canlı insanların yerini cansız modeller, mankenler, kuklalar almıştır. Hayvan kurbanı gibi ayrıntılı bir şekilde burada incelememe maalesef imkan bulunmayan tentropik tanrı kurbanı geçmişe ışık tutmakta ve daha eski kurban şekillerinin bir anlamını bize açıklamaktadır. Bu kurban şekli, kurban eyleminin objesinin hep aynı olduğunu gerekli bütün kesinlikle bize gösteriyor. Bu, şimdi artık bir tanrı olarak tapılan şeydir, yani babadır. Hayvan kurbanlarla insan kurbanlar arasındaki ilişkiler sorunu böylece basit bir çözüme kavuşmuş oluyor. İlkel hayvan kurbanı da zaten bir insan kurbanının, yani babanın törenle öldürülmesinin yerini tutmak amacını güdüyordu. Bunun için bu ikame baba tasavvuru insansal niteliklerine tekrar kavuşunca hayvan kurbanı yeniden bir insan kurbanı haline döndü. Böylece ilk büyük kurban işinin anısı, belleklerden silinmesi için harcanan bütün gayretlere rağmen yok edilemez olduğunu gösteriyor ve tam onu doğuran nedenlerden mümkün olduğu kadar uzaklaşılmak istendiği bir sırada, bu sefer Tanrı kurbanı şekli altında onun sadık ve halis bir tekrarıyla karşı karşıya kalınıyordu. Bu geri dönüşün tedrici bir rasyonelleşme olarak anlaşılan ne gibi bir evrim sonucunda mümkün olabildiğini burada araştıracak değilim. Robertson Smith, kurbanla insanlığın ilkel hayatının bu büyük olayı arasındaki ilişkileri fark etmiş olmamasına rağmen, eski Samilerin bir tanrının ölümünü kutladıkları bayram törenlerinin mitik bir tragedyanın anılması demek olduğunu ve bu törenler sırasında görülen ağlayıp sızlanmaların içten gelen şeyler olmayıp tanrısal öfkeden duyulan korkunun zoruyla yapılmış gibi göründüğünü bize öğretiyor. Dipnot 1. Religion of the Semites. Sayfa 412-413. Yaz, tanrısal tragedyaya içten duyulan bir sempatinin ifadesi değildir. Zorunludur ve doğaüstü bir öfkeden duyulan korkunun dayattığı bir şeydir. Yaz tutan insanın başlıca amacı, Tanrı'nın ölümünden doğan sorumluluğu üzerinden atmaktır. Atina'daki öküz boğazlama adetine benzer tentropik kurbanlar vesilesiyle bu ayrıntıyı daha önce de belirtmiştik. Bu yorumun doğru kabul edilebileceği ve bayrama katılanlar tarafından dile getirilen duyguların ana hatlarıyla belirttiğimiz durumun dolaysız bir sonucu olarak görülebileceği inancındayız. Dinlerin daha sonraki evrimi sırasında da bu iki belirleyici etkenin, yani oğulun sorumluluk duygusu ile isyan duygusunun hiçbir zaman kaybolmadığını artık bir gerçek olarak kabul etmemiz gerekir. Bu dinsel problemi çözme denemeleri iki karşıt psişik kuvvet arasında bir uzlaşma sağlamak girişimleri, herhalde uygarlık durumunda meydana gelen değişikliklerin, bazı tarih olaylarının ve iç psişik değişmelerin birlikte etkisiyle yavaş yavaş terk edilmiştir. Oğulun Tanrı Baba'nın yerini almak eğilimi gittikçe daha belli bir şekilde kendini gösterir. Tarımın ortaya çıkmasıyla oğulun ataerkil aile içindeki önemi artar. Oğul, ensestçi libidosunu açığa vurmak için yeni yollara başvurur ve ana gibi besleyici toprağı ekip biçmekte bu libidosu için sembolik bir tatmin çaresi bulur. Böylece Atis, Adonis, Tammuz ve benzerleri gibi tanrılar ortaya çıkar ki, aynı zamanda bereket esprileri olan bu genç tanrılar, analığı temsil eden tanrıların aşikane iltifatlarından yararlanır ve babaya karşı gelerek anayla ensest yaparlar. Fakat bu gibi yaratımların yatıştıramadığı günah duygusu yine de mitoslarda dile gelmeye devam eder. Ana tanrıların bu genç aşıklarının ömürleri kısa sürer, ya iğdiş edilerek ya da bir hayvan kılığına giren Tanrı Baba'nın hışmına uğrayarak cezalarını bulurlar. 5. Kaset 1. Yüzün Sonu.